Ayrım 8.
Döküntü lokantalarla, sahaflarla ve rehin dükkanlarıyla dolu o berbat yerde, dalgın bir bilgin havalarında birkaç kez dolaştım durdum. Ama Florina'da diyorsun itibarı beni engelliyordu. Cesaret edemedim. Bunun üzerine onları en eski ve en saygın mücevherciye alnım açık olarak satmaya karar verdim. Tezgahtar bir yandan tek gözlüğüyle mücevherleri incelerken bana bir takım sorular sordu. Tıpkı bir hekimin davranışlarına, üslubuna ve titizliğine sahipti. Annemden kalan mücevherler olduğunu söyledim. Yaptığım açıklamaların her birini bir homurtuyla onaylıyordu. Sonunda tek gözlüğünü çekti gözünden. "Üzgünüm," dedi. "Ama bunlar şişe camı." Benim şaşkınlığım karşısında yumuşak bir merhamet duygusuyla şu açıklamayı yaptı. "Neyse ki altını altın, platini de platin." Faturalarının yanımda olduğundan emin olmak için cebimi yoklayarak alınganlık göstermeden şöyle dedim. "Ama bunlar 100 yıldan uzun bir süre önce sizin bu saygın firmanızdan satın alınmış." Adam istifini bozmadı. "Olur öyle şeyler," dedi. "Miras olarak kalan mücevherlerde en değerli taşların zaman geçtikçe yok olduğu çok görülmüştür. Ailenin 100 karaları ya da hırsız kuyumcular tarafından başkalarıyla değiştirilir, ancak birisi çıkıp da onları satmaya kalktığında anlaşılır bu sahtekarlık. Ama bana bir dakika izin verin," dedi. Mücevherleri alıp dipteki bir kapıdan çıkıp gitti. Az sonra geri döndü. Hiçbir açıklama yapmadan bekleme sandalyesinde oturmamı işaret etti ve işini yapmayı sürdürdü. Dükkanı gözden geçirdim. Annemle kaç kez gitmiştim oraya. Durmadan söylediği bir sözü hatırlıyordum. "Sakın babana söyleme." Birden aklıma gelen bir düşünceyle sinirlerim gerildi. "Sakın Rosa Cabarcasta Delgadina bir olup gerçek taşları satmış ve mücevherleri sahte taşlarla bana geri vermiş olmasındı." Bu kuşkular içinde yanıp tutuşurken bir sekreter hanım gelip kendisini izlememi istedi. Dip taraftaki aynı kapıdan geçerek kalın kalın kitapların durduğu upuzun raflarla çevrili küçük bir büroya girdik. Dipteki yazı masasının başından iri kayın bir bedevi ayağa kalktı ve eski bir dost coşkusuyla bana "sen" diye hitap ederek elimi sıktı. "Lisede birlikte okumuştuk," dedi selam yerine. Onu hatırlamam hiç de zor olmamıştı. Okulun en iyi futbolcusuydu. Gittiğimiz ilk genel evlerinde şampiyonuydu. Hatırlamadığım bir sırada artık görüşmez olmuştuk. Beni o kadar pimpirik görmüş olmalıydı ki çocukluğundaki bir okul arkadaşıyla karıştırmıştı. Yazı masasının camı üzerinde annemin mücevherlerinin kayıtları bulunan koca bir defter açık olarak duruyordu. İçinde iki kuşaktan güzel ve saygın Kargamantos kadınlarına ait olan değerli taşları annemin bizzat kendisinin gelip değiştirdiğini, gerçek taşları yine aynı dükkana sattığını tarihleriyle, ayrıntılarıyla gösteren kesin bilgiler vardı. Bu şimdiki dükkan sahibinin babası mücevher işinin başındayken, onunla biz ikimiz de okuldayken olmuştu. Ama adam kendisi yatıştırdı beni. Bu tür küçük hileler sıkıntıya düşmüş büyük ailelerin şereflerini feda etmeden acil ihtiyaçlarını gidermek için sık sık başvurdukları bir yoldur, dedi. Bu acı gerçek karşısında mücevherleri asla tanımamış olduğum öteki Florina de Dios'tan yadigar olarak saklamayı tercih ettim. Temmuz ayının başlarında ölümle aramdaki gerçek uzaklığı hissettim. Kalp atışlarım aksamış, sonumun geldiğinin yanılmaz belirtilerini her yanda görmeye ve duyumsamaya başlamıştım. Bunların en belirgini Güzel Sanatlar Konserinde oldu. Klima bozulmuştu. Sanat ve edebiyat dünyasının kaymak tabakasını oluşturan seçkinler tıklım tıklım dolu salonda sıcaktan bunalmışlardı. Ama müziğin büyüsü ilahi bir hava yaratıyordu. Sonunda Allegretto Pocamossa'ya gelindiğinde ölmeden önce kaderin bana sunduğu son konseri dinlemekte olduğum düşüncesiyle sarsılarak ürperdim. Acı ya da korku değil, bunu yaşayabilmiş olmanın müthiş heyecanını duydum içimde. Kucaklaşmalar ve fotoğraf çekmeler arasında sonunda kanter içinde kendime yol açmayı başarabildiğimde 100 yaşında bir tanrıça gibi tekerlekli sandalyesinde oturan Ximena Ortiz'de burun buruna geldim. Onun yalnızca oradaki varlığı bile büyük bir günah işlemişim gibi kendini hissettiriyordu bana. Teni kadar pürüzsüz ipekten fil dişi renginde bir elbise giymişti. Boynunda gerçek incilerden 3 sıralı bir kolye vardı. Sedef renkli saçları 20'li yılların modasına göre kesilmiş, yanağında bir martı kanadının ucu bırakılmıştı. İri sarı gözleri, çevresindeki halkaların doğal gölgesiyle ışıl ışıl parlıyordu. Ondaki her şey, belleğinin uğradığı çaresiz erozyon nedeniyle aklının bomboş kaldığı söylentilerini yalanlar nitelikteydi. Karşısında ne yapacağımı bilemez halde taş kesilmişken, yüzüme doğru yükselen yakıcı bir sıcaklığı bastırarak yapmacıklı bir nezaket gösterisiyle başımı eğip sessizce selamladım onu. Bir kraliçe gibi gülümsedi, uzanıp elimi tuttu. O zaman bunun da kaderin bir cilvesi olduğunun farkına vardım. Ezelden beri beni rahatsız eden bir vicdan azabından kurtulmak için bu fırsatı kaçırmadım. Yıllardır bu anın hayaliyle yaşıyorum, dedim. Anlamış gibi görünmedi. Sahi mi söylüyorsun, dedi. Peki ama sen kimsin? Gerçekten unutmuş muydu, yoksa hayatının son intikamı mıydı? Asla öğrenemedim. Oysa ölümlü olduğum gerçeği 50 yaşımdan az önce buna benzer bir olayla bir keresinde gafil avlamıştı beni. Bir karnaval gecesi yüzünü hiç görmediğim harika bir kadınla çılgınca bir tango yapıyordum. Benden 20 kilo kadar daha yapılı, 2 karış kadar daha uzundu ama rüzgara kapılmış bir tüy gibi bırakıyordu kendini kollarıma. Birbirimize o kadar sıkı sarılmış dans ediyorduk ki damarlarında kanının dolaştığını hissediyordum. Onun güçlü solumasıyla, amonyaklı ter kokusuyla, astronomik ölçülerdeki memeleriyle zevkten mest olmuş bir haldeyken, ölümün haykırmasıyla ilk kez sarsılarak neredeyse yere yıkılacak gibi oldum. Kulağımın içinde gaybten gelen acımasız bir haber gibiydi. Ne yaparsan yap, bu yıl ya da 100 yıl içinde bir gün sonsuza dek öleceksin. Kadın korkarak ayrıldı benden. Neyiniz var? Hiç, dedim, kalp atışlarımı bastırmaya çalışarak. Sizin için titriyorum. O günden sonra hayatı yıllarla değil, 10 yıllarla ölçmeye başlamıştım. 50'li yıllarım belirleyici olmuştu. Çünkü neredeyse herkesin benden genç olduğunun bilincine varmıştım. 60'lı yıllarım yanılmak için artık vaktimin kalmadığı kuşkusuyla en yoğun geçenler oldu. 70'liler belki de son yıllarım olabileceği düşüncesiyle korkutucuydu. Her şeye rağmen 90. yaşımın ilk sabahı Delgadina'nın mutlu yatağında sağ olarak uyandığımda hayatın Heraklitos'un dalgalı ırmağı, Efesli filozof Heraklitos doğumu İsa'dan önce 540, aynı ırmağa giren kişilerin üzerinden her zaman farklı sular akar biçimindeki ünlü benzetmesiyle hayatta her şeyin sürekli bir akış içinde olduğunu anlatmıştır. Gibi akıp giden bir şey olmadığı, ızgaranın üzerinde öbür yana dönüp bir 90 yıl daha kızarmaya devam etmek için tek bir fırsat olduğu gibi hoş bir düşünce geçmişti aklımdan. Sulu gözlü olup çıkmıştım. Şefkatle ilgili herhangi bir duygu gırtlağımda her zaman çözemediğim bir düğümlenmeye neden oluyordu. Delgadina uyurken onun yanında tek başıma bekleme zevkinden vazgeçmeyi düşündüm. Ama ölümümün ne zaman olacağını bilmemenin verdiği belirsizlikten çok, onu ömrünün geri kalanında bensiz olarak hayal etmenin verdiği acı yüzünden. O bulanık günlerin birinde oyalanayım diye saygın noter sokağında dolaşmaya çıktım. 12 yaşımdan az önce sevişme sanatına zoraki olarak adım attığım o eski ucuz otelin yerinde yıkıntısından başka bir şey bulamamak beni şaşırtmıştı. Burası eski bir armatör ailenin malikanesiydi. Kaymak taşıyla kaplı sütunları, pirinç kaplamalı frizleriyle şehirde eşi benzeri olmayan görkemli bir konaktı. Ortasındaki iç avlusunun tepesinde bir kış bahçesi, ışıltısıyla parlayan 7 renkli camdan bir kubbe vardı. Gotik tarzda büyük bir kapıyla sokağa açılan giriş katında babamın fantastik hayallerle dolu, bütün bir hayat boyunca içinde çalıştığı, refaha erdiği ve iflas ettiği sömürgecilik dönemi noterlik büroları bir 100 yıldan fazla bir süre varlıklarını sürdürmüşlerdi. O tarihi aileler üst katları yavaş yavaş terk etmişler, sonunda onların yerlerini yakınlardaki ırmak limanındaki meyhanelerden 1,5 pezoya, yakaladıkları müşterileriyle şafak sökene kadar girip çıkan, yoksul düşmüş bir alay gece kuşu işgal etmişti. Hala kısa pantolon ve ilkokuldaki potinlerimi giydiğim 12 yaşımda, babam bitmek bilmeyen toplantılarından birinde tartışıp dururken, üst katları görmenin çekiciliğine karşı koyamamış ve kendimi harika bir manzaranın içinde bulmuştum. Bedenlerini şafak vaktine kadar 3-5 kuruşa satan kadınlar, yaz sıcağının cam mekanda artık dayanılmaz bir hal aldığı sabahın saat 11'inden itibaren evin içinde dolaşıyorlardı. Bir yandan geceki maceralarını avaz avaz bağırarak anlatırlarken, bir yandan da bütün evde oradan oraya çırılçıplak dolaşarak ev işlerini yapmak zorundaydılar. Dehşet içinde kalmıştım. Aklıma gelen tek şey geldiğim yerden kaçıp gitmek olmuştu. Tam o sırada dağ sabunu kokan löp löp etli çıplak kadınlardan biri arkamdan bana sarıldığı gibi kucağına alıp çırılçıplak dolaşan kiracı kadınların bağırışmaları ve alkışları arasında ben yüzünü bile göremeden mukavvadan yapılma bölmesine götürdü. Dört kişilik yatağının içine beni sırt üstü attı. Ustaca bir manevrayla pantolonumu çıkardı ve at gibi üstüme bindi. Ama her yanımı sırılsıklam eden dondurucu bir korku onu bir erkek gibi karşılamamı engellemişti. O gece evdeki yatağımda uğradığım saldırının utancı içinde uyku tutmazken onu bir daha görme tutkusuyla ancak bir saat uyuyabilmiştim. Ertesi sabah geceyi uykusuz geçirenler uyurlarken heyecandan titreyerek onun bölmesine çıktım. Gerçek hayatın fırtınaları acımasızca alıp götürene kadar sürecek çılgınca bir aşkla avaz avaz ağlayarak uyandırdım onu. Adı Castorina'ydı ve evin kraliçesiydi. Otelde kabinlerin kirası gelip geçen sevgililer için bir pezoydu. Ama pek azımız 24 saate kadar aynı fiyat olduğunu biliyorduk. Üstelik Castorina'nın beni içine soktuğu o berbat yaşantıda yoksul müşterileri fazladan kahvaltıya davet ediyorlar. Onlara ödünç olarak sabun veriyorlar, diş ağrılarını geçirmeye çalışıyorlar, acil durumlarda da sevabına sevişiyorlardı onlarla. Ama son yaşlılığımın akşamlarında o ölümsüz Castorina'yı artık kimse hatırlamıyordu. Kim bilir ne zaman ölüp gitmiş olan bu kadın, ırmaktaki limanın sefil köşelerinden gelip bir meyhane kavgasında kaybettiği gözünün üstünde korsan bandıyla genel ev patroniçelerinin kutsal tahtına tırmanmıştı. Forza Jonas diye isim taktıkları, Kamagüeyli, güler yüzlü bir zenci olan en sonuncu uzatmalı sevgilisi, bir tren felaketinde o gülümsemesini tümden kaybedene kadar La Habana'nın en büyük trompetçilerinden biri olmuştu. O acı ziyaretten dönerken evdeki türlü türlü şuruplarla geçirmeyi beceremediğim bir sızı hissettim yüreğimde. Acilen gittiğim ve ünlü bir ailenin üyesi olan hekim 42 yaşımdayken beni görmüş olanın torunuydu. Aynı onun gibi görünmesi beni korkutmuştu. Çünkü vakitsiz dökülen saçlarıyla, gerilemesi mümkün olmayan miyop gözlüğüyle ve teselli bulmaz hüznüyle 70 yaşındaki büyük babası kadar yaşlı görünüyordu. Bir kuyumcu titizliğiyle beni tepeden tırnağa adam akıllı muayene etti. Göğsümü ve sırtımı dinledi. Tansiyonuma, dizimin refleksine, gözümün içine, alt göz kapağımın rengine baktı. Aralarda ben muayene masasının üzerinde pozisyon değiştirirken o kadar belirsiz ve hızlı sorular soruyordu ki yanıtlarını düşünmeye zar zor vakit bulabiliyordum. Bir saatin sonunda yüzünde mutlu bir gülümsemeyle baktı bana. "Pekala," dedi. "Öyle sanıyorum ki sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok." "Ne demek istiyorsunuz?" "Durumunuz bu yaşta olabileceğinizin en iyisi." "Ne tuhaf," dedim. "42 yaşımdayken büyük babanız da bana aynı şeyi söylemişti. Sanki aradan hiç zaman geçmemiş gibi." "Bunu size söyleyecek biri her zaman çıkacaktır," dedi. "Çünkü her zaman bir yaşınız olacak." Bende dehşet verici bir hükme varması için onu kışkırtarak şöyle dedim. "Kesin olan tek şey ölümdür." "Evet," dedi. "Ama sizinki kadar iyi bir durumda ona ulaşmak da kolay değil. Sizi mutlu edemediğim için gerçekten üzgünüm." Bunlar güzel anılardı ama 29 Ağustos'un arifesinde külçe gibi ağır adımlarla evimin merdivenlerini çıkarken büyük bir vurdum duymazlıkla beni bekleyen yüzyılın müthiş ağırlığını hissettim üzerimde. Derken annem Florina de Dios'u ölene kadar onun olan yatağımın içinde bir kez daha gördüm. Ölmeden 2 saat önce onu son gördüğümde yaptığı aynı hareketle kutsadı beni. Heyecan içinde bunu son bir uyarı olarak algıladım ve 90 yaşımın son sonuna kadar hayatta kalma hayalimin gerçekleşemeyeceği öngörüsüyle hemen o gece beni kızımla buluştursun diye Rosa Kabarkas'ı aradım. Saat 8'de yeniden aradım onu. Bunun mümkün olmadığını bir kez daha tekrarladı. "Olmak zorunda, ne pahasına olursa olsun," diye bağırdım dehşet içinde. Veda etmeden kapadı telefonu ama 15 dakika sonra yeniden aradı. "Pekala, kız burada." Gece saat 10:20 geçe oradaydım. Hayatımın son mektuplarını korkunç bir şekilde sona erdikten sonra kız için yapılmasını istediklerimle birlikte Rosa Kabarkas'a verdim. Bıçaklanan adamdan etkilendiğimi sandı ve alaycı bir tavır dedi. "Öleceksen sakın burada ölme. Neler olur? Düşünsene bir kere." Ben de dedim ki, "Puerto Colombia treninin beni ezdiğini söylersin. Hani şu hiç kimseyi öldürecek halde olmayan içler acısı zavallı hurdanın." O gece kendimi her şeye hazırlayarak 91 yaşımın ilk anında bedenimdeki son ağrıyı beklemek üzere sırt üstü uzandım. Uzaktan çan sesleri duydum. Yan yatmış uyuyan Delgadina'nın ruhunun hoş kokusunu duydum. Ufukta bir çığlık, belki de 100 yıl önce aynı yatak odasında ölmüş olan birinin hıçkırıklarını duydum. Bunun üzerine son bir soluk alarak ışığı söndürdüm. Kızı elinden tutup götürmek için parmaklarımı onunkilere doladım. Ve son 12 gözyaşımla birlikte saatin 12'yi vurmasını saydım. Sonunda horozlar ötmeye başladı. Hemen ardından da şükran çanlarını ve 90 yaşımı sağ salim yaşamış olmanın sevincini kutlayan bayram fişeklerinin seslerini dinledim. İlk sözüm Rosa Kabarkası oldu. Evini satın alıyorum, dükkan ve meyve bahçesiyle birlikte hepsini. O da bana dedi ki, gel bir yaşlılık bahsine tutuşalım. Kim hayatta kalırsa ötekinin her şeyi noter huzurunda imzalanarak onun olsun. Olmaz dedim, çünkü ben ölürsem her şey ona kalmalı. Fark etmez dedi Rosa Kabarkas. Ben kızın bakımını üstlenirim. Sonra da her şeyi ona bırakırım. Hem seninkini hem benimkini. Bu dünyada başka kimsem yok. O arada senin odanı her türlü konforla yeniden düzenleriz. Klima koyarız. Kitaplarını ve müziğini de. Sence o da kabul eder mi? Ay benim zavallı akıllım. Yaşlı olmana bir diyeceğim yok da salak olma dedi Rosa Kabarkas gülmekten katılarak. Ayol bu zavallı çocuk senin aşkından deli divane. Sevinç içinde sokağa çıktım. Birinci yüzyılımın uzak ufkunda ilk kez kendi kendimi görüp tanıdım. Sabah saat 6'yı çeyrek geçe sessiz ve düzen içinde olan evim mutlu bir şafağın renklerinin tadını çıkarmaya başlıyordu. Damiana mutfakta avazı çıktığı kadar bağırarak şarkı söylüyordu. Dirilmiş olan kedi ayaklarımın dibinde kuyruğunu yukarı doğru kıvırarak yazı masasına kadar yanımda yürüdü. Rengi solmuş kağıtlarımı, mürekkep hokkasını, tüy kalemi düzeltirken güneş parktaki badem ağaçlarının arasından görünüverdi. Kuraklık nedeniyle nehirde bir hafta gecikmiş olan posta vapuru limandaki kanala düdüğü çala çala girdi. Sonunda gerçek yaşam buydu işte. Kalbim kurtulmuş, 100 yaşımdan sonra herhangi bir gün mutlu bir can çekişmesi içinde aşktan ölmeye mahkum olmuştu. Mayıs 2004. Kitabın sonu. 12 Temmuz 2005. Sayfa 109.